90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 161. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 27 Mart 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 29 Mart 2024 Cuma. 161. bölümümüzde dolu dolu ve dop dolu bir skandal hakkında konuşacağız. Lüks markalardan söz edeceğiz. İki tane rapordan bahsedeceğiz ve yılın beklenen filmlerini sayacağız. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz bölümde söylediği Unutabilsem şarkısıyla hepimizin kalbini sızım sızım sızlatan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür, ama yani ona söylemek denmez, yani böyle mırıldanmak bile denmez. Ama istersen bir gün tamamını da söylerim. Yani hepsini biliyorum şarkının.
Biraz ne diyeyim? Efkarlısın galiba, böyle Emrah'tan Unutabilsem, işte Zeynep Bastık, Lan arka arkaya patlattın.
Değil mi, arka arka? Yo, efkarlı değil aslında, keyfim de yerinde sayılır, ama ben severim bazen bunlara dönmeyi. Yani o havalara dönmeyi, ama Emrah'ın şarkısı şeydir ya, o klasiktir. Yani bazı böyle hiç tahmin etmeyeceğin insanların şarkısı bizim gibi insanlar için çok böyle hatırı sayılır yer ederler hafızalarda. Bu da onlardan bir tanesi. Nitekim bak, dizide de kullanıldığına göre demek ki gerçekten belli bir kitleye erişmiş. Küçük değil artık tabii, değil mi? Emrah.
Diyorsun ki bazen böyle acılı şarkılara dönüyorum yani.
Dönerim. Aa, ben severim. Benim öyle bir damarım var Özgür. Üf. Hem Türkçesi hem yabancısı.
Sen bahsettikten sonra izledim Kahır'ı Burçin.
Ne diyorsun?
ya o araba sahnesi hakikaten... Yani klasik olmaya çok aday ve tabii. Yani orada bir, şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum da, bir yerde şarkı yükseliyor ya.
Evet. Ses böyle bir kırılıyor. Sonra tekrar.
Burçin'cim, geçtiğimiz bölümün konularından biri olan çıkma uygulamaları, yani işte benim uzun tabirimle sevgili arama uygulamaları. Dedik ki paylaşmayı tercih ederseniz deneyimlerinizi bize yollayabilirsiniz. Hakan sağ olsun uzun bir mesaj yollamış, tecrübelerini yazmış.
analiz dedim, yapmış yani bayağı.
Evet, paylaşabilir miyiz diye izin aldık tabii ki. O da pozitif cevap verdi. Diyor ki son zamanlar, bak bu hani tam Tio yani, hani eğer düşünen varsa Hakan'ı dinlesin. Son zamanlarda en iyi uygulama bana kalırsa Bumble diyor. Bumble. Yani eğer böyle bu işlere yeni girecek olan varsa aramızda Bumble'ı yüklesin. Tinder eski popülaritesini kaybetti ve çok fazla anonim hesap vardı son gördüğümde diyor. Mesela anonim hesap nedir? Kadının biri gül fotoğrafı koymuş, yani kendi fotoğrafını koymamış da gül fotoğrafı koymuş. Diyor ki kim neden eşleşsin bu hesapla? Yani kim niye likelasın veya kaydırsın? Gerçi diyor erkekler para ödeyip sınırsız like satın alıyor ve böylelikle herkesi beğeniyorlar. Öyle bir durum da varmış.
Aa, öyle bir şey mi var?
Tabii. Sınırsız. İşte, geçen bölümde anlattım, işte bazı ödemeler var, bazı paketler var. İşte hem daha çok kullanıcının karşısına çıkabiliyorsun, tamam, ya da istersen sınırsız like'la. Tabii. Güzel. Bir de şöyle yazıyor Hakan. Ben diyor bu uygulamaların yurt dışında da çok daha sağlıklı olduğunu ve fazla eşleşme geldiğini düşünüyorum. Çünkü sayısal anlamda kadın erkek eşitliği var diyor. Şimdi Türkiye'deki cinsel açlık sebebiyle 10 erkek kullanıcıya bir kadın kullanıcı düşüyor. Belki de daha az diyor bu oranlar. Bu da diyor şunu getiriyor. 10 üzerinden 5'lik bir kadın, burada böyle kendi puanlama sistemini yapmış. Diyor ki 10 üzerinden 5'lik bir kadın 10 üzerinden 9'luk bir erkeği uygulamada sallamıyor diyor. Yani beğenmiyor diyor. Uygulamayı o yüzden kullanmayı bırakmış. Diyor ki aklı başında olduğunu düşündüğü biriyle karşılaşamadım ben diyor. Ve şöyle yazmış. O naif kadınlar o güzel atlara binip gitmişler.
Bumble'a gitmişler.
Yuvalarını kurmuşlar ve bu uygulamalarda işleri yok. Son olarak gerçek kullanıcı deneyimlerini de aktarmış. Diyor ki Instagram takipçisini arttırmak için sevgili uygulamalarını kullanan çok kadın var. Instagram hesaplarını uygulamadaki profil kısmına yazıyorlar. Bir de fake hesaplar varmış. Mesela eski sevgilini veya şimdiki sevgilini, eşini, işte karını, kocanı orada mı değil mi diye kontrol eden sahte hesaplar var diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İşte gerçek içgörü diyoruz. Bilgi gibi bilgi diyoruz. Deneyim gibi deneyim. Teşekkürler Hakan.
Ama şeyi de söyleseymiş keşke. Buradan sipariş verelim Hakan. Yani mesela Bumble değil. Bumble mıydı? Bumble. Mesela neden Bumble? Yani mesela tamam anladım. Orada tahmin ediyorum. Biraz daha hani bu biraz önce söylediği defolar yok. Ama başka bir takım mesela bütün özellikleri aynı mı? Orada değişik bir şey var mı? İşte ne bileyim lokasyon bazlı mı? Şunlu mu bunlu mu? Yani Bumble neden ön plana çıktı? Ben onu da merak ediyorum bir tamam. Podcaster olarak.
Bunu da ekstra soru olarak kendisine yöneltmiş olalım. Hatta yani sonuçta biz onunla Instagram'dan yazıştığımız için bu soruyu yazılı olarak da kendisine yollayabiliriz. Neden Bumble Hakan?
Neden Bumble? Evet. Bu arada bak geçen haftadan bugüne taşıyacağımız bir konu daha vardı. Hatırlayacaksın bizi sen söyledin işte Kırgızistan ve Kazakistan'dan da dinleyenler var. Bunu görüyoruz. Biz de dedik ki o zaman buradan dinleyenlere kendi dillerinde bir selam yollayalım. Gelecek hafta bunu yapalım. Olur mu olmaz mı derken olacağını şimdi herkese bütün cümle aleme göstereceğiz. Sen sadece şeyi seç. Kırgızca mı Kazakça mı yollayalım selam? Sen onu seç ben hemen orada şey devreye
i̇kisini
gireceğim.
İkisini de seçemiyor muyum? Geçen bölümde Fransızca, İspanyolca ikisini de seçtim.
Ya şimdi bunlar birbirine çok yakın dinler biraz hani sıkıcı olur.
Nereden biliyoruz?
Ne demek nereden biliyorum? Ben biliyorum.
Ya bunların ikisinin yakın olduğunu nereden biliyoruz?
Yani işte bu işlemleri yaparken ikisini de deneyimledim. Ama istersen tamam peki tamam sen ikisini istiyorsan ikisini girelim. Yani fark etmez.
Lütfen. Ya şimdi bilmediğimiz dillerin yakın olup olmadığını da bilemeyiz ya o yüzden diyorum.
Tamam peki. Ya dinleyince anlıyorsun ya bazen bununla bu yakındır diye gibi gibi de. Tamam ama tamam peki. İnan ettik giriyoruz ikisi de. Önce o zaman hangisiyle başlayalım?
Kazakça ile başla.
Kazakça ile başlayalım. Kazakistan'daki dinleyicilerimize buradan bol selam yolluyoruz. Bakın ne diyoruz size?
Selam bizdin tindarmandar. Kırgızistan men Kazakistan'da bizdi tinda potırgandardın barlıgına silem. Bul habardı tindaganın iz bizdi katı kuantı jane maktan eti. Sizdin kizi guşılıgın iz jalgasadı dep umitinimiz. Bizben oz oyların izben bolisin yiz. Tezirek kez deskenşi. Sağ bolin yiz.
Evet. Nasıl?
Yani sanki içten içe şöyle hissediyorsun. Ya birazını anlarım herhalde hani Kazakistan'ın, Kazakçanın diyorsun ama evet. Hiçbir şey anlamıyorsun. Evet.
Bana da aynı his geldi. Sanki birazdan bir Türkçe başlayacak gibi ama bir türlü başlamadı. Bakalım Kırgızistan'daki dinleyicilerimize yollayacağımız selam bize nasıl bir his verecek? Hemen onu da paylaşalım.
Salam bizdin ugarmandar. Kırgızistan'da jana Kazakistan'da bizdi ugup jatkandardın barına salam. Sizdin bulukturuğunu ukanın iz bizdi abdan kubandırdı jana sıymıktandı. Sizdin kızıguğunuz ulanat dep işini biz. Biz minen oy baluşunuz. Mumkun baluşunçat izirek betme bet kuruşkançö koş balunuz.
Benziyor muymuş Özgür?
Evet benziyormuş haklısın. Ama şimdi tabii bize öyle geldi belki.
Tabii doğru. Tabii bu mesajlarımızı dinleyen dinleyicilerimizin geri dönüşleri olursa çok seviniriz. Menemen Stüdyo web sitesi, Instagram bize her yerde ulaşabilirsiniz. Ya da başka bir yerden ben de şu ülkedeyim bana selam yok mu diyen bir dinleyicimiz varsa bize istek selam içinde yazabilir. Enteresan dillerde onlara da selam yollarız.
Madem bir seriye başladık önümüzdeki bölümde Çince, Hintçe... İşte en yüksek nüfusların olduğu ülkeleri de böyle kaplamış olalım. Ne bileyim belki Portekizce, işte Avrupa'ya dönersek, işte ne bileyim İsveççe falan yapalım böyle şeyler.
Olur. Ya dinleyici olmadan da mı yapalım diyorsun? Ben bir karşılığı olsun yani boş burada selam yollamak da ama.
Şeyde iki önce hafta Çek Cumhuriyeti listesine de girdik ama hani bilemedim şimdi hani bizi Çekler dinlemiyordur diye düşünüyorum. Çek ya da yaşayan Türkler dinliyordur diye düşünüyorum.
Özgür o iş hiç belli olmaz. Hmm. Yani gerçekten bir Çek kardeşimiz de şu anda bizi dinliyor olabilir. O da belki AI'dan bizi çeviriyor. Her şey oluyor artık bu dünyada Özgür her şey mümkün. Evet. Hiçbir şey mümkün değil gözüyle bakma. Tamam bakalım dinlendiğimiz yerlere belki haftaya başka bir dinleyicimize başka bir coğrafyaya sürpriz yaparız.
Burçin bu dünyada her şey mümkün dedin yine güzel bir cümle kullandım ben de oradan devam edeyim bu dünyada her şey mümkün. Ve bu dünyada lüks tüketim de hakikaten popüler. Yani bu bölümde biraz lüks tüketim hakkında konuşmak istiyorum. Bu alan zaten üzerinde çok konuşulan bir alan. Özellikle ekonomik anlamda böyle çalkantı yaşadığımız dönemlerde bile işte etkilenmeyen veya az etkilenen bir alan. Alan diyorum çünkü yani birçok sektörde lüks tüketimi görüyoruz. Yani giyimde de görüyoruz. İşte ne bileyim aksesuarda da görüyoruz. Saatte de görüyoruz. Arabada da var. Yani bu bir ürünü yani lüks ne yapıyor? Yani hani lüks veya işte premium diye adlandırdığımız o statü nasıl veriliyor? Tabii ki en başta kalitesi. Yani kalitesi yüksek olmalı. Fiyatı yüksek. Olmalı mı olmamalı mı o ayrı hikaye de fiyatları hep yüksek. Markanın gücü ve ona duyulan ilgi, yani tüketicinin, müşterinin talebi, bütün bunlar bir araya geliyor ve o böyle bir büyük bir statü olarak o markaya veriliyor. Yani markanın bir değeri oluyor. Bahsettiğim sektörlerde, az önce söylediğim sektörlerde de çok köklü olan markalar her sene cirolarını arttırıyorlar. Çünkü fiyatlarını arttırsalar da talep azalmıyor Burçin. Yani hakikaten değişik bir dinamik var orada. Hatta üretim çoğunda talebi de karşılamıyor. Yani dolayısıyla mesela paran olsa da kapılarından girip istediğin zaman istediğin işte modeli, istediğin rengi ne arıyorsan bulamıyorsun. Yani mesela epey de bir beklemen gerekebiliyor. Yani diyelim cebinde paran hazır ve diyorsun ki bir Porsche almak istiyorum. Öyle kolay değil. Yani gidip de hani çat kapı işte ben şunun şu rengini şu modelini istiyorum işte bana hemen hazırlayın kullanayım. Öyle kolay değil. Şimdi dediğim gibi talep çok, üretim sınırlı. Hem bu tip markaların üretimi çok özenle yapılıyor. Dolayısıyla üretimi sınırlı oluyor. Hem de defalarca işte kalite kontrolden geçiyor. Dolayısıyla biraz yavaş. Yani standart bir rakibinden daha uzun sürüyor bu markaların üretimleri. Dolayısıyla bekliyorsun. Kolay alınamamak da aslında böyle işte kolay alınamaması, hemen bulunamaması. Bunlar da tabii markaya pozitif olarak geri dönüyor. Çünkü o zaman böyle biraz gıdıklanıyor tüketici. Yani ulan alamıyorum, istediğim zaman alamıyorum. O zaman işte ne bileyim hemen sıraya gireyim falan. Arzu nesnesi haline geliyor bu markalar. Ve onların böyle çeşitli ürünleri, modelleri böyle daha da büyük bir arzu nesnesi haline geliyor. 2023'te Burçin... lüks tüketimin böyle küresel anlamda biraz yavaşlamış olduğu yazıldı birçok yerde. Normalde bu ürünlerin böyle tüketicileri aslında fiyata duyarlı bir kesim değil, malum onu biliyoruz. Yani hani fiyatları artsa da işte ne bileyim bir Porsche'nin fiyatı artsa da onu kullanan kişi o kadar da ona takılmıyor. Ama onlar da yavaşladılar herhalde. Çünkü fiyat artışları yavaşlamış lüks ürünlerde. Mesela Chanel markasının moda başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı geçenlerde. Diyor ki fiyatlarımızı bir önceki sene olduğu gibi arttıramayız diyor. Yani orada bile bir enteresan olaylar oluyor. Burberry de mesela aynı tarzda bir açıklama yaptı. Tabii ki istisnalar da var. Yani hani Chanel, Burberry bunları diyor ama mesela Hermes geçen sene fiyatlarını %7 arttırmış, bu sene %9 arttıracakmış. İşte varsa mesela biz dinleyenler arasında Birkin çanta satın almayı düşünen elini çabuk tutsun, fiyatı artacakmış %9 olarak. Gerçi az önce anlattığıma geri dönersem, bir hani şimdi dedim ya hani istesen de alamıyorsun. İşte Hermes Birkin çantayı öyle mağazaya girip de hani ver bana şunu hani sarı ver yanımda götüreyim deyip alamıyorsun. Epey bir uğraş vermen lazım. Sırf bu yüzden davalık oldu Hermes. Onu da anlatayım, bitireyim konuyu. İki tane Hermes müşterisi, ki bunlardan birinin bir Birkin çantası varmış, geçtiğimiz hafta şirkete dava açmışlar. Sebebi de ürünü onlara satmamaları. Ya da şöyle diyelim, satışı için bazı ön koşullar koymaları. Yani bizden başka şeyler alırsanız, işte belli bir müşteri hesabınız oluşursa size Birkin çantayı işte bir zaman sonra ayarlayabiliriz anlamında iletişim yapmışlar. Hemen flashback yapıyorum. Sex and the City'yi izleyenler bilirler bu çantayı. Çok meşhur bir çanta. Erkek dinleyiciler bilemiyorsa onlara da şöyle örnek verelim. Çantaların Rolex Daytona'sıdır Birkin çanta. Çok da pahalıdır. El yapımı. Maliyeti işte 10 bin dolardan başlıyor, yarım milyon dolara kadar var. Dolayısıyla hani hakikaten çantaların nesi diyelim, Ferrari'si mi diyelim, Lamborghini'si mi diyelim. Dolayısıyla çok varlıklı bir kitleye tabii hitap ediyor. Paran olmasına rağmen dediğim gibi istediğin zaman mağazasından gidip alamaman olayın bütün hikayesi. Tabii ki ikinci elini satan biri, yani varsa mesela paran ve şu anda istiyorsan ikinci elini satan birinden farklı bir fiyata alabilirsin ama o da daha pahalıya gelebilir. Yani lüks markalarda bu da vardır. Yani markalar müşteriyi seçiyor. Müşteriyi araştırıyor, işte ne bileyim Instagram'ına kadar bakıyor, uygun görürse davet ediyor, ürününüz hazır diyor, buyurun gelin alın diyor. Yani demin bahsettiğim davanın sonucu o yüzden çok bekleniyor, bakalım ne olacak diye. Hukukçu dinleyicilerimiz de var, onları da biliyoruz, onlar daha iyi değerlendirirler. Dava açan müşterilerin galip gelme olasılığının düşük olduğu söyleniyor, onu okudum. Ama yine de ilginç bir dava olacak gibi duruyor. Çünkü benzer stratejiler kullanan birçok lüks ürün marka var. Üreticilerini etkileyebilir diye düşünüyorum. Gözüme çarpmıştı geçen hafta, bahsetmek istedim.
Yani sen konuşurken düşünüyorum, lüks mesela benim lükse eğilimim ne düzeyde diye. Çok yüksek düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Ama mesela şey aklıma geldi. Gençken daha fazla bu tip şeylere, yani lüks demeyeyim ama daha popüler olan, daha işte markanın ön plana çıktığı şeylere ilgi duyduğum zamanlar olmuştu. İşte bir ara o 501 giyeceğiz ayakkabı, neydi o ayakkabı, siyah klasik, ismini bile unuttum, neyse işte hepimiz ondan, yani onlara ulaşmak, onlara sahip olmak, onları giymek bir statü simgesi gibi geliyordu bir dönem ve dolayısıyla böyle şeyler almışlığım vardır. Ama mesela yaş ilerledikçe bilmiyorum, yani böyle çok o kısma giremedim. Bir de mesela şey fikri de beni rahatsız etmiyor değil. Yani bir şey bir sınanmak. Anladın mı? Bir şey alacaksın. Yok benim Instagram'a bakacak da, ona bakacak da, buna bakacak da falan. Yani çok o şeyin içerisinde kendimi göremiyorum. Ve hala da düşünüyorum, acaba benim en lüks şeyim ne? En lüks tüketim malzemem ya da ürünüm ne diye, bilemedim.
Senin bir ara, yanlış mı hatırlıyorum, bir araba merakın yok muydu?
Hayır. Ben hiç arabalara meraklı olmadım ya. Benim hiç araba merakım olmadı Özgür.
Vallahi.
Yani ben mesela o kadar yok ki, yani araba tamiri, değiştirmesi, galerisi, işte sanayide bir tane ustası falan, benim hiç bunlardan yok. Çok standart bir araba kullanıcısıyım. Bisikletlere karşı vardı ya, yani bisiklet severim, yani daha böyle iki tekerlek işler falan severim. Hı. Ama öyle arabalara karşı hiç öyle bir şeyim olmadı.
Elektronik? Benim.
Elektronik yani severim ama işte o da şey, kullanım amaçlı yani. İşte onu düşünüyorum. Mesela şimdi Apple diyeceğim ama Apple nesi lüks ki yani? Ha, Apple kulaklık belki. Hani kulaklıklar arasında biraz lüks sayılabilir. AirPod Max. Herhalde kullandığım en lüks şey o olabilir ya. Bak şu an düşünüyorum.
Sen şimdi bir Vision Pro patlatırsın, o artık zirve.
Bilmiyorum. Düşünüyorum yani şu anda da. Sana sorayım mı bilmiyorum. Sen biraz daha tabii biliyorsun bu şeyleri. O bilini, marka bilinirliği falan sende daha fazla ama.
Yo ben de senin gibiyim. Araba merakım yok Burçin. Biraz, yani biraz başka şeyler var. Yani.
Çok gizli, güzel bir şey.
Konuşuruz.
Başka şeyler, tamam peki. Ya Özgür, keşke böyle hep gülsek, eğlensek, böyle neşeli konular olsa. Şimdi ben bu konuyu alıp almama konusunda da bayağı bir şey oldum, git gel yaşadım. Çünkü bu tür konuları almamak gibi kendimce bir prensibim vardı. Çünkü bunları anlatmak bile bana şey, acı çektiriyor. Ama bu tabii artık konu o kadar yayıldı ki Türkiye'de basına, bütün dünya basınına yayıldı. Gittikçe de genişliyor. İşin içerisinde, temelinde, merkezinde müzik var. Ya hiç değinmezsek de, ya kardeşim siz nasıl popüler kültür programısınız gibi bir durum da çıkabilir. Şimdi bu Diddy, yani bizim bildiğimiz ismiyle Puff Daddy. En sondan başlayayım. Hafta sonu Puff Daddy'nin evi basıldı. Evin içerisinde Puff Daddy yoktu. Oğulları vardı, bir takım yardımcıları vardı. Tutuklandılar ve ondan sonra iş koptu. Peki iş buraya niye, nasıl geldi? Bu arada Puff Daddy evde değildi ve Puff Daddy'nin şu an nerede olduğu çok bilinmiyor. En son Miami'de gözüktü. Ülkede olduğu söyleniyor. Ülke dışına çıkmadığı söyleniyor. Ama en azından biz bu programı hazırladığımızda daha henüz ortada yoktu Puff Daddy. Peki iş buralara nasıl geldi? Bir kere Puff Daddy kim? Ondan da biraz bahsetmek lazım. Çünkü yani dinleyicilerimizin bir kısmı mesela Puff Daddy Drake gibi, Jay-Z gibi böyle çok aktif, sürekli albüm çıkaran, single çıkaran biri değil son 20 yıldır. Ama onun öncesine gidersek, ve bütün bu kriminal olayları bir kenara koyarsak Puff Daddy hip hop dünyasının temel taşlarından biri aslında. Yani o kadar temel taşlarından biri ki bu işte yani 90'lı yıllarda kurduğu plak şirketi Bad Boy Entertainment'la beraber birçok ismin çıkışını gerçekleştirdi ki bunlar arasında Notorious B.I.G. var. Notorious B.I.G. rap'in en büyük isimlerinden bir tanesi. Yani onu keşfeden demeyelim ama onu piyasaya lanse eden, hazırlayan isimdir Puff Daddy. Müzikal açıdan çok yetenekli bir adam. Zaman içerisinde ismini arada değiştirdi. P. Diddy oldu, sonra en son Diddy oldu. Yani şu anda Diddy olarak biliniyor. Ve tabii bir süre sonra şöyle bir durum oldu. Bu Bad Boy Entertainment o kadar isim çıkardı ki yani içlerinde Mary J. Blige'lar var. Küçük büyük birçok isim var. Çok iyi albümler, çok iyi satışlar elde etti. Ve Puff Daddy sadece hip hop dünyasının değil dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Hip hop'un zaten hep ilk beşindedir Puff Daddy. Başka işlere girdi. Özellikle mesela daha şu sıralar popüler ama o zamanlar o kadar insan bu işlerde değildi. İçki işine girdi. Kendi markasını yarattı. Daha sonra bir televizyon kurdu. Entertainment alanında bir ortakla beraber. Yani sürekli iş dünyasının içerisinde daha az müzik üretti bu dönemde. Ve biraz önce söylediğin o lüks tüketimin dibine vurdu. Yani böyle çektiği videolar, işte paylaştığı şeyler, işte fotoğraflar, tahmin edebileceğin gibi hani bir ara bunlar reality programları da konu oluyor. Ne kadar lüks arabalar, ne kadar lüks kıyafetler vesaire vesaire. Şimdi biz işin bu tarafını biliyoruz. Az müzik yapıyor, çok eğleniyor, çok parası var bu adamın. Ama zaman içerisinde işler biraz değişti. Böyle bir takım dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Mesela 50 Cent'le araları kötüdür. O bir şeyler söyledi. Kanye West bir şeyler söyledi. Puff Daddy'nin işte kadınlarla ilişkisi, işte şiddet kullanması, daha sonraki yıllarda işte bu işin hatta ticaretini yaptığına dair birçok dedikodu vardı. Vardı. En son geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayında eski kız arkadaşı, o da bir şarkıcı, bir dava açıyor Puff Daddy'ye. Ve bu davayla beraber aslında çorap söküğü gibi sökülüyor. Bütün her şey ortaya çıkıyor ya da en azından iddialar ortaya çıkıyor ve bugüne geliriyor. O suçlamalar arasında şiddet vardı, o suçlamalar arasında aile içi istismar vardı. Bayağı bir şey söylendi ama ikisi daha sonra anlaştılar. Bunu da açıkladılar. Anlaştılar ve o dava kapandı. Ama o davanın açılmasıyla beraber arka arkaya yağmur gibi davalar çıktı. Birçoğu ismini açıklamayan kişi küçük yaşlarda tecavüze uğradığını, tacize uğradığını söyleyenler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını söyleyenler, şiddete uğradığını söyleyenler, arka arkaya davalar. Hatta bir ara bir paylaşım yapmıştı böyle büyük, yeter artık hani ben aslında masumum, bunların hepsini kanıtlayacağım, bunlar beni çok yordu vesaire diye. Hatta şöyle bir dipnot vereyim, Puff dedi geçen sene iyi de bir iş çıkarmasına rağmen Grammy ödüllerine de davet edilmemişti. Bu yüzden, hani bu iddialar yüzünden. Bu davalarla beraber aslında bütün gözler Puff Daddy'ye çevrilmişti ve Puff Daddy uzun sürede kameraların karşısına çıkmıyordu. Ama tabii bu soruşturma devam ederken ortaya çıkan ya da sızan bazı bilgiler işin boyutunun gerçekten korkunç olduğunu bize gösterdi. Nitekim son baskın ve o baskından sonra olanlar da bir kere nelerle suçlanıyor, ne yok ki içerisinde. Yani işte yasa dışı uyuşturucu ticareti yapıyor ve bunun ticaretini yapıyor. Yani bir takım işte kuryelerle beraber yüksek miktarlarda uyuşturucu ticareti yapıyor. Ateşli silahlarla alakalı işte yaralama var, bunları izinsiz bulundurma var, kullanma var. Ve de işte reşit olmayan küçük çocuklarla beraber olma, onları işte başkalarına tanıştırma, başkalarıyla beraber bu tür ortamlar yaratma, bunun yanı sıra bu insanlara şiddet uygulama gibi, yani hani ayrıntılara baktığın zaman gerçekten bu ne ya diyorsun, yani nasıl olabilir bu? Yani bir insan hani parasını kazanmış, hip hop dünyasında çok saygın bir yerdesin, yani kazanabileceğin her şeyi kazanmışsın, yapabileceğin her şeyi başarmışsın. Ve yaptığı, aslında bu süreçte yaptığı şeylere bak ya, bunlarla uğraşmış. Çocuklarını tutukladılar, kendisi yoktu. Şu anda Amerika'da çok şey bir gündem, taze bir gündem. İşte bir anda televizyonlar yayına giriyor, işte Puff Daddy Miami'de gözüktü, şurada gözüktü, avukatı açıklama yaptı, bunların hepsi dedi işte şey suçlama, biz bunların hepsinden aklanacağız ama Puff Daddy'nin nerede olduğu bilinmiyor. Bu arada tabii ki şimdi iş buraya gelince bu işe böyle bir takım teoriler, komplo teorileri, gerçek mi değil mi anlayamadığımız şeyler eklendi. Mesela bugün bu programı yaparken en çok konuşulan konulardan biri bu süreçlere dahil olan isimler. Mesela Prens Harry'den bahsediliyor. Bir dava dosyasında ismi geçiyor. Birçok isim geçiyor. İşte şarkıcılar var içerisinde, film sektörünün içerisinde olan insanlar var. Bu arada ben işte geçmiş şeylere de baktım. Yazılara baktım. İnsanların birbirleri hakkında söylediği şeyler. Mesela Aşır'ın bir röportajını okudum. Daha ünlü olmaya işte ilk adım attığında Puff dedi bunu evine çağırıyor. İşte ev diyor. O da anlatıyor Aşır'da. Bu işler daha yoktu yani o zaman. İşte evde çılgın partiler, kadınlar, her odada işte şunlar bunlar falan. Dedim ki yani bu nasıl bir ortam? Yani ben burada nasıl sağ kalabilirim falan. Oraya kaptırmamaya çalıştım kendimi diyor. Görmek istemediğim çok şey gördüm diyor. Hatta röportajı yapan da soruyor ya ileride bir çocuğunuz olsa gönderir misiniz Puff dedin. Hani bu ortam kesinlikle göndermem diyor falan. Şimdi bunların hepsi tekrar tekrar ortaya çıkıyor tabii bu olaylarla beraber. Bu müzik dünyasını sadece müzik dünyasını değil şu anda en çok konuşulan konularından bir tanesi ama... yani gerçekten çok acayip bir durum. Yani şeyi tamam tabii ki biliyorum. Hani diyorum ya bu kadar para, bu kadar şöhret yani ne istiyorsun diyorum. Bunun parayla şöhretle alakası olmadığını da tahmin ediyoruz, görüyoruz yıllar içerisindeki örneklerden. Ama yani hip hop'ta bu kadar saygın bir yerdeyken yani bundan sonrası ne olacak bilmiyorum. Yani muhtemelen bir hapis bekliyor ya da kaçacak ülkeden. Yani oraya doğru gidiyor iş.
Doğru.
Sevimsiz bir olay. Takip etmesi de sevimsiz. Anlatması da sevimsiz ama son yıllarda da bunlardan da çok duyduk biliyorsun. İşte sinema sektöründe, müzik sektöründe kimisi ispatlandı, kimisi ispatlanamadı. Yani bundan aklananlar da var, beraat edenler de var. Kimisi de bunlardan ciddi suçlar aldılar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Yani dediğim gibi biz bu programı yaptık, paylaştığımızda bile bu dediklerimden daha ileri bir takım safhalar gerçekleşmiş olabilir. Olayın özeti bu. Yani şu sıralar her yerde insanların Puff dedi, Didi duymasının, görmesinin sebebi budur.
İspatlanamayan hangisiydi hatırlatabilir misin?
Kevin Spacey. Mesela aklıma gelen Kevin Spacey biliyorsun hatta House of Cards'tan şey oldu.
Çıkarıldı.
Hemen evet. Çıkarıldı. O çok büyük bir olay olmuştu. Bir anda tabii bütün işler kesildi. Davalara çıktı hem İngiltere'de hem Amerika'da. Ve en sonunda da beraat etti. Hatta beraat ettikten sonra birkaç tane enteresan video paylaştı. İşte House of Cards'a tekrar döneceği söyleniyor gibi gibi. Yani aklıma gelen o. Ama tabii bunun yanı sıra... Çok daha acayip örnekler de var. Mesela hiç yani hemen aklıma gelen Bill Cosby'dir. Yani bizim küçüklüğümüzde seyrettiğimiz Cosby ailesinin, Bill Cosby'sinin yani kaç tane suçtan yargılandığını ve suçlandığını ben hatırlamıyorum. Ve onunkiler de bu şekilde yani şiddet, tecavüz, küçük yaştaki çocuklar. Mesela o da işin bu tarafında ama dediğim gibi yani birçok isim bunlarla ilgili süreçlerden geçiyor. Bakalım bu nereye varacak? Burada çok isimce geçiyor işte Prince Harry geçiyor, Jay-Z geçiyor, Leonardo DiCaprio geçiyor birçok yerde. Ama tabii bunların hepsi iddia boyutunda şu anda ama Puff dediğinki ayrı. Onun çocukları tutuklandı ve muhtemelen kendisi de en azından görüldüğünde bir ifadesi alınacak.
Çocuklarının tutuklanmasına şaşırdım yani onlar da suçlu görülüyor o zaman.
Çünkü bu ticarete yani şu aynı evdeler bu evdeki şiddete onlar da katılıyor. Bu uyuşturucu ticaretine onlar da katılıyor. Hatta bir tane de bu uyuşturucu ticaretini yaptığı iddia edilen kişiyi de havaalanında tutukladılar. Yani aslında hepsi aile bireyleri ve birçok kişi de bu şeyin o sürecin organizasyonun içerisinde. Bakalım nereye varacak yani ya da buradan ne kadar genişleyecek? Müzik dünyasında da çok enteresan bir süreç başlatabilir bu.
Geçtiğimiz yani çok uzak olmayan bir geçmişte de R. Kelly vardı değil mi? Yine böyle bir skandalda adı geçen.
R. Kelly var tabii doğru doğru hatta o da suçlananlardan ve neredeyse suçu sabit olanlardan. İşte Michael Jackson'ı biliyoruz yani konuşulanları söylenenleri. Var çok isim var böyle ama bu hip hop dünyasında bu alanı... Bu kadar ses getiren bir isim olmamıştı ama burada şimdi tabii çok yani bu iş çok yere sıçrayacak ona eminim eğer üstünü kapatmazlarsa ya da çok acayip bir şey olmazsa yani şu anda bunun ilk günlerini görüyoruz ve şahit oluyoruz.
Gel biraz daha güzel şeylerden bahsedelim.
Evet.
Geçtiğimiz bölümümüzde Dune Part 2'dan bahsetmiştik. Ne kadar görkemli bir film olduğunu konuşmuştuk. 2024'te sinema salonlarında görkemli filmler bizi bekliyor. Bunları izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Mart ayı bitti. Biraz geç kaldın dersen haklısın. Çok erkence...
Yok, çok bir şey kaçırdık mı?
Şimdi hani birkaç güzel film girdi tabii ilk 3 ayında yılın. Ama bu yıl film takvimine biraz değinmek istiyorum. Göreceksin. Kalan kısmında da, yani kalan kısmı derken 9 aylık kısımda da çok merakla beklediğim filmler var. Gişe filmlerinden bahsedeceğim bu arada. Yani biraz daha popüler ve daha ciroya oynayan filmlerden bahsedeceğim bunun için. Bahsedemeyeceğim de çok film var. Ben şöyle yaptım. Sana da uygun olursa. Her aydan bir tane seçtim. Yani işte her ay o ayın filmi.
Süper.
Uygun mu?
Çok iyi. Çok çok çok çok iyi.
Şimdi mesela Nisan ayında Challengers diye bir film izleyeceğiz. Luca Guadagnino'nun filmi bu. Umarım doğru telaffuz ettim. Onun yönettiği bir film. Geçen bölümde hatırlayacaksın, bol bol konuştuk Zendaya'dan. Zendaya oynuyor filmde. Bir tenis koçunu canlandırıyor Zendaya bu filmde. Bir romantik komedi spor draması diyelim. Böyle bir sınıfa sokalım. Dolayısıyla bunu merak ediyorum ben gerçekten. Böyle hani spor filmlerini de severim gerçekten. Çok büyük bir film olmayabilir. Ama hani Zendaya'nın oynaması ve spor filmi olması ilgimi çekti. Mayıs'ta Back to Black var. Bundan bahsetmiştik. Sen detaylı anlatmıştın. Sam Taylor Johnson yönetti bu filmi. Daha önce konuşmuştuk dediğim gibi. Bir biyografi filmi. Amy Winehouse'u izleyeceğiz. Amy Winehouse'un hayatını izleyeceğiz. Marisa Abella oynuyor Amy Winehouse'u. Şarkıcının bakış açısından anlatılıyor film. İşte onun şöhreti yükselişini izleyeceğiz. Sıkıntılı hayatını izleyeceğiz. Ve Back to Black albümünün çıkışını izleyeceğiz. Merakla beklediğimiz bir film. Müzik filmlerini de seviyoruz. Dolayısıyla onu da listeye koymak istedim. Mayıs'a biraz torpil yaptım. Bir filmden daha bahsedeceğim. İki tane olacak Mayıs filmi. Furiosa, A Mad Max Saga. Bu film de çok önemli bir film. Ya herkesin tarzı olmayabilir Mad Max filmleri ama çok merakları olduğunu biliyorum. George Miller'ın serisi biliyoruz. Onun son filmi. Galiba tanıtımı da, yani filmin fragmanı da yayınlandı. Anya Taylor-Joy oynuyor filmde. Furiosa'yı oynuyor. Onun bir önceki filmde Charlize Theron oynuyordu o karakteri. Onun genç versiyonunda Anya Taylor-Joy oynuyor. Furiosa savaş lordu Dementus'un liderliğindeki motorcu sürüsüne atılıyor ve eve dönüş yolunu bulması gerekiyor. O Dementus'u oynayan kişi de Chris Hemsworth bu arada. Haziran'da Bad Boys 4 var. Will Smith ve Martin Lawrence'ın serisi diyelim ona da. Birçok devam filminden bahsedeceğim. Dünya çapında gişede 430 milyon dolar kazandıran bir seriden bahsediyoruz. Pardon, özür diliyorum. 430 milyon dolar kazandıran son film. Dolayısıyla hani filmlerin toplam cirosu çok daha yüksek. Bad Boys for Life diye bir film vardı. Bir önceki filmin ismiydi. Onun devamı niteliğinde Bad Boys 4. Aksiyon seviyorsanız, aksiyon serilerini seviyorsanız, hafif aksiyon komedi diyelim. O dördüncü filmde yeniden bir araya geliyorlar Martin Lawrence ve Will Smith. Haziran'ı da saydık. Gelelim Temmuz'a. Temmuz'un büyük filmi ise Deadpool 3. O da yine işte devam filmi. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman oynuyorlar. Ryan Reynolds Deadpool'u oynuyor. Hugh Jackman da Wolverine karakterini tekrardan canlandıracak. Birçok anket yapıldı bu için. 2024'ün en çok beklenen filmi sizce hangisidir diye sordular. Çoğu izleyici dediler ki Deadpool 3. Dolayısıyla çok merakla bekleniyor. Bir de şöyle bir özelliği var. 2019'da biliyorsun 20th Century Fox Disney tarafından, Walt Disney stüdyoları tarafından satın alındı. Ve yapımcılığını Walt Disney yapıyor bu filmin. Yani Walt Disney'in yaptığı ilk Deadpool projesi olma özelliğini taşıyor. Ağustos ayında da yeni bir devam filmi var. Devam filmi demeyelim, bağımsız aslında. Alien filmi, yeni bir Alien filmi gelecek. Alien Romulus adını taşıyor. Alien filmleri 1979'da başlamıştı Alien'la. 86'ya kadar da devam etmişti. O filmin adı da Aliens'tı. Bu film, yani seri bu filmler arasında işlenen olayları anlatıyordu. Bu son film biraz bağımsız bir bölüm olacakmış. Bunun türü de nasıl anlatalım? İşte bilim kurgu, gerilim diyelim. Bilim kurgu, korku, gerilim filmlerinden hoşlananlar için bir alternatif olabilir. Ağustos ayında geliyor. Eylül'de de yine bir devam filmi. Eski bir dost geri dönüyor Burçin'cim. Beetlejuice 2. Tim Burton'ın filmi. 87 yılında izlemiştik. Çok eski bir film. Kült bir klasik. Beetlejuice. Onun devam filmini yönetti yine Tim Burton. Michael Keaton filmde yine Beetlejuice karakterini oynuyor. Komik bir, ne diyelim, hayalet rolünde. Winona Ryder tekrar var. Oo. Seversin.
Ama dur, Winona Ryder severim. Evet. Winona Ryder'la geçmişimiz eskiye dayanır Özgür.
Biliyorum. Dracula'dan mı başlıyordu?
Öncesi de var. Öyle öncesi mi? De var. Bir dakika, neymiş? Ben şimdi tekrar bir kelime. Winona nerede oynuyor Winona?
Dinlemedin mi beni?
Şu anda hay dinliyordum da yani başı Winona deyince bir anda şey oldum tabii, bir yükseldim. Evet.
Bir doğruldun oturduğun sandalyeden. Beetlejuice 2 Burçin'cim.
Tamam, tamam.
Üç kere söylersen ismini geliyor. Beetlejuice, Beetlejuice. Üçüncüyü söylemeyeyim.
Ben diğerini tercih ederim.
Evet. Winona Ryder oynuyor filmde. Catherine O'Hara da oynuyor. Ve sürpriz var. Serinin yeni yüzü, kadroya katılan Jenna Ortega. Dolayısıyla Beetlejuice 2 de Eylül'de beklenen filmlerden bir tanesi. Yine bir devam filmi. Ekim'in bombası da Joker Folie à Deux. Todd Phillips yine yönetiyor filmi. Joker filminin devamı bu. Joaquin Phoenix ve tabii ki Lady Gaga. Yani müthiş bir beklenti var bu film içinde. Müzikal bir gerilim olacakmış. Nasıl olacağını tam bilemiyorum ama gerçekten hani böyle jukebox filmleri vardır ya, işte meşhur parçaların söylendiği. Öyle bir film olacakmış. İlk filmde müzikal tarafı var mıydı hiç hatırlamıyorum ama bence yoktu. İşte Lady Gaga herhalde getirdi o rüzgarı. Harley Quinn karakterini canlandıracakmış Lady Gaga. Kasım'da da yani herhalde başta bunu söylemeliydim. Bütün hepsi devam filmi oldu. Gladiator 2 geliyor. Ridley Scott yönetiyor. Gladiator'un merakla beklenen devam filmi. Yani hiç bilmiyorum bekleyen var mıydı ama merakla beklendiği söyleniyor bu filminde. Paul Mescal oynuyor. İlk filmin kötü adamı Commodus'un yeğeninin yetişkin halini canlandırıyormuş ki Commodus'u da Joaquin Phoenix oynamıştı ilk filmde. Orada kötü adamdı. Kadroda Denzel Washington da varmış, Pedro Pascal da varmış. Dolayısıyla Gladiator 2 de Kasım'da gösterime girecek. Ve son olarak yine bir nostalji bombası. Aralık'ta The Karate Kid. Şimdi hatırlayacaksın, bilmiyorum sever miydin o seriyi de. Karate Kid filmlerinin yıldızı Ralph Macchio'dur. Yani hani evet. Karate Kid'de oynamıştır. Sonra bir tane de ekstra bir Karate Kid yapıldı. Orada da Jackie Chan Bay Miyagi tarzında bir hocayı canlandırdı. Küçük çocuğu da Will Smith'in oğlunun adını unuttum, o oynadı. Yani Karate Kid'i o Will Smith'in oğlu oynadı. Şimdi serinin en yeni bölümünde bu ikisini bir araya getirmişler. Yani Ralph Macchio'yu ve Jackie Chan'ı bir araya getirmişler. İşte Daniel LaRusso vardı ya karakter, işte Daniel San. İşte o karaktere geri dönüyor Ralph Macchio ve Jackie Chan de işte o hatırladım Jaden Smith. Jaden Smith'in oynadığı 2010 yılına ait filmde Bay Miyagi'den ilham alan Kung Fu ustasını oynuyor. Tekrardan canlandıracakmış. Bu arada hatırlayacaksın, belki izlemişsindir. Netflix'te Cobra Kai diye bir dizi var. Bu da Karate Kid evreninin diyeceğim. Karate Kid hikayesinin devamı niteliğini taşıyordu. Bu diziye bir bağlantı olacak mı filmde? Bununla ilgili bir açıklama yapılmamış. Bilmiyorum olur mu olmaz mı diye ama Aralık'ta da The Karate Kid. Yani gördüğün gibi ya devam filmleri var ya çok eski filmlerin tekrardan çekilmesi var. Tabii ki bunların dışında da birçok yeni film var ama ama işte ne bileyim Inside Out gibi bir film, Lion King'in başına dönme, işte Mufasa karakterinin tekrardan yapılması, bunları saymadım tabii de işte birçok film artık malzeme mi yok, konu mu yok, senaryo mu yok bilemiyorum, bütün eski filmlerin yeniden yapılması, işte ikincileri, üçüncüleri, dördüncüleri bu sene içerisinde bizi bekliyor. En azından işte gişe filmler olarak listeleyebileceğimiz filmler bunlar.
Yani bir fantastik deniz görüyorum ben bu anlattıklarında. Fantastik filmler denizi genellikle. Bir Oppenheimer bulamadım henüz. Ama tabii iyi filmler. Mesela şu, ben bir Mad Max'in bir öncesini çok beğenmiştim Özgür. O bence harikulade bir film. Yani aksiyon, sadece aksiyon severler için değil. Yani olayın akışı, hızı falan çok iyiydi bence ya Mad Max. Beni çok şaşırttı. Ben hiç
bu Charlize Theron'un oynadığı.
Charlize Theron'un oldu. Ben hiç mesela öyle bir beklentiyle seyretmemiştim. Bitince böyle çakıldım. Bu ne ya dedim yani. Nasıl bir film bu? O kadar bence iyiydi. Bir de bunu konuşurken bir arkadaşıma şöyle bir şey oldu. Değişik cevaplar verdik. Şimdi sana soracağım. Mad Max deyince kim geliyor aklına?
Tina Turner.
Aa, o da bunu dedi. Ben de Mel Gibson dedim.
Ama Mel Gibson da aklıma geldi ama nedense bir anda...
Ama o da Tina Turner dedi. Yani niye ben Mel Gibson?
Kim bu arkadaş?
Bir arkadaş. Ama enteresan bir şey yani. Tina Turner, Allah Allah. Ben niye Tina Turner düşünmedim şimdi? Ben onu sorguluyorum kendime. Neyse.
Tina Turner'ın Mad Max'teki parçasında da We Don't Need Another Hero muydu?
Golden Eye şeydekiydi. James Bond'dakiydi.
We Don't Need Another Hero Burçin.
O muydu?
Evet. Bak güzel söylüyorsun. Emrah kadar olmasa da güzel söylüyorsun.
We don't need... Ama Mel Gibson ne alaka ya? Ben niye Mel Gibson bana düşüyor? Ben şimdi iki tane daha şey söyleyeyim. Mesela bugün bu hafta bunlarla ilgili fotoğraflara bakmışım. Tabii onlar galiba bu sene yayınlanmayacak. Yayın tarihlerini bilmiyorum. Bir Timothée Chalamet'in bu Bob Dylan'ı canlandırdı. Daha çok fotoğraf ve video geldi karşımıza. Bayağı iyi. Yani ondan çok beklentim yüksek. Bir de bugün bir haber vardı. Onu da ekleyeyim buraya. Bruce Springsteen'ın bir albümüyle ilgili süreç filme çekilecek. Ve Bruce Springsteen'ı da The Bear'den bayılarak izlediğimiz Jeremy Allen White mıydı? Doğru.
Evet.
Galiba. O başrolde oynayan çocuk. Hakikaten böyle Bruce Springsteen'ın gençliğini, kıvırcık saçı falan böyle bir yan yana getirince ya diyorsun oldu ya. Evet, bu Bruce Springsteen olabilir. Bence çok güzel bir şey. Seçim olmuş ama tabii o daha çekilecek de şey. O bu senelere bu seneye yetişeceğini zannetmiyorum ama ben güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum.
Bu arada dediğim gibi yani bu sadece bir seçkiydi. Bunun dışında da birçok film var. Yani ama gerçekten bu sene böyle devam filmlerinin senesi gibi duruyor. Dolayısıyla hani hepsi benim seçtiklerim, yani ben bunun farkında değildim ama devam filmleri oldu. Ama bunların dışında da mesela işte ne bileyim Ghostbusters'ın da devamı var, onu saymadım. İşte ne bileyim Godzilla ve Kong var, o da gişe filmi, onu da saymadım. Yani If diye bir film var, Garfield var, işte Kingdom of the Planet of the Apes var yani hani bir ton gişe filmi var. The Crow var mesela. Inside Out söyledik, Pixar'ın filmi Inside Out 2. Austin Butler'ın yeni filmi var, The Bike Riders diye. O enteresan bir filme benziyor. Despicable Me 4, hani böyle çizgi film sevenler için. Twister diye bir film vardı, hatırlayacaksın. 1990'ların ikinci yarısıydı galiba. Onun devamı var. Twisters diye yapmışlar. O var. İşte var da var Burçin.
Ama yine çoğu bak yine fantastik denizden.
Fantastik denizden.
Fantastikliğin denizinden. Şöyle bir Oppenheimer daha. Neyse daha önümüz uzun. Yolumuz uzun.
Ya en komiğini söyleyeyim sana. Testere var ya.
Var.
Testere serisi. Bilmiyorum var. Seyrettin mi? Ben bir tek birincisini seyrettim onu.
Ben de biri seyrettim ve tamam dedim yani budur. Tamam.
Testere'nin 11.'si geliyor bu sene.
Gelsin, o da gelsin. O da gelsin.
Testere 11.
Testere 11. Peki bakalım yani güzel bir sezon olur umarım. Gideceğiz sinemada izleyeceğimiz filmler olur. Bu arada Özgür ya bir şey çok kafama takıldı. Hani seninle de paylaşayım. Bu hafta bir tane rapor okudum televizyonlarla ilgili. Hatta tam ismini söyleyeyim. 2023 yılı televizyon raporu. İşte Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi hazırlamış bunu. Bayağı da kapsamlı böyle 40 ilde işte 4343 hane üzerinde bir araştırma. Buradan çıkan sonuçlar işte en çok reytingi kimler aldı, hangi diziler aldı falan. Hep tabii Türk dizileri var. Bu arada ben şeye başladım. Üç cisim problemine çok tavsiye ederim. Shogun'a devam ediyorum. Çok iyi gidiyor. Bir de şeye başladım. Neydi? Kate Winslet'in.
Söyledin. Rejim.
Rejim, evet. Bunları da bir köşeye koyayım onlarla. Çünkü bazen dinleyicilerimiz diyor ya işte şundan bahsetmediniz, bundan bahsetmediniz. Bunları seyrediyorum. Zamanı gelince üzerine konuşuruz. Şimdi burada diyor ki en çok Türkiye'de en çok televizyon izleyenler yani kitle olarak şöyle bir özet çıkmış. 45 yaş ve üzeri anlaşılır. Hani daha yaşı büyük olanlar televizyon tercih ediyorlar. Kadınlar daha çok televizyon seyrediyor erkeklere nazaran. En çok televizyon pazar günleri seyrediliyor. Bu da anlaşılır. Daha çok evde zaman geçirilen ortak tatil günü. En çok televizyon izlenen il. Sence neresi?
En çok izlenen televizyon yani Yüzdesel anlamda mı yoksa kişi sayısı olarak mı? Yani İstanbul'dur tabii ki de.
Ya öyle bir şey yapmamış ama en çok televizyon izini, ama o şey tabii büyük ihtimalle nüfusa oranla bir değerlendirme yapılmıştır. O yüzden
anladım. İç Anadolu'dan bir, hani böyle ilginç bir şey gelecek gibi hissettim. O yüzden böyle hani İstanbul demeyeceğim. Çünkü İstanbul'da hani rakamsal olarak hiçbir şehir yarışamaz da yüzdesel olarak yarışılabilir. Ne bileyim işte, ne Konya diyeyim.
Konya. Zzzt. En çok izlenen il İzmir abi. Ne alaka mesela? Mesela ben bunu ulan diyor, niye mesela İzmir? Hani nüfus olarak desem yo, İzmir'den çok nüfus var. İşte demografik yapı desem o yapı beni televizyona itmiyor. Yani hiçbir şekilde bir çıkarıma varamadım. Dedim ki İzmir'i tatmış, orada yaşamış, havasını kokusunu bilen. İşte Özgür'e soralım. Yiğit arkadaşımız var, ona soralım. Ya yani İzmirlilere soralım. Nedir İzmir? Yani niye İzmir bütün Türkiye'de en çok televizyon izleyen il? Ben bunu anlamadım. Raporun geri kalanına çok şey yapmayacağım ama orada ilginç bir şey daha vardı. İşte 2023 reytinglerini sıralıyor. Hiçbir reyting 2012'deki bir yayının reytingine ulaşamamış. O yayın da 2012'de Benfica Fenerbahçe futbol karşılaşması.
Ciddi
karşılaşmasıymış.
Misin?
Evet, 21,87 reyting. 2023'teki hiçbir program, yani ne o Yalı Çapkınlar falan, hiçbiri buna ulaşamamış. Demek ki yani ne kadar konsantre izlemişiz ama o tabii finale çıkma şeyi, yani dolayısıyla büyük bir maçtı. İzmir'i çözemedim. Varsa dinleyicilerimizin bir yorumu, bilgisi bizimle paylaşsınlar. Yiğit'e de sorarız. Sen de biraz düşün, biraz bu konuyu hazmet şöyle.
Peki. Belki önümüzdeki bölümde bir argümanla gelirim karşına.
Yani hiç bilemedim.
Ben de bilemedim. Başta dediğim gibi dolu dolu, dop dolu bir bölümü de bitirdik. 161. bölümümüzü kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.